Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. Üçüncü ayrım. Ben bunları düşünerek havaalanı istikametinde ilerlerken birdenbire bir motosiklet sol yanımdan fırladı, zikzaklar çizerek ilerledi, bariyerlere çarptı. Sürücüsü devrilen motosikletin üzerinden uçtu ve ters yönde giden trafikte bir arabanın önüne düştü. Acı fren sesleri, birbirine çarpan arabalardan çıkan gürültüler, çığlıklar. Şanslıydım. Ne bana kimse çarptı, ne de ben kimseye. Arabayı yavaşlattım, sağa çektim, durdum. Sürücüler arabalarından inmiş, bağıra çağıra konuşuyorlardı kaza noktasında. Arabadan çıktım, yolun karşı tarafında yerde hareketsiz yatan genç erkek bedenini gördüm. Allah'ım onu kurtar, ölmesin, sakat kalmasın diye bağırdım farkında olmadan. Başına kötü şeyler gelen her genç çocuk aklıma kendi çocuklarımı getirdiği için, kendi annelerinin duyacağı acının birazını ben de hissediyorum yüreğimde. İçim ezildi, tekrar arabama bindim, tir tir titriyordum. Başımı direksiyona dayayıp hıçkırmaya başladım. Bir zaman geçti. Toparlanmaya, sakinleşmeye çalıştım. Annemle babam uçaktan indiklerinde beni göremezlerse telaşlanırlardı. Dikiz aynasına bakarak akmış rimelimi sildim, derin nefesler aldım. Kaza yapan gencin kurtulmasını dilemekten öte yapabileceğim tek şey, önüme ilk çıkan iş yerine girip ambulansa telefon etmekti. Tam o anda sirenlerini çalarak ters yönden gelen bir polis arabası göründü. Peşinden de ambulans geliyordu. İçim rahat etti. Arabayı çalıştırdım yeniden. Çalmaya başlayan müziği susturdum, yola koyuldum. Bütün neşem kaçmıştı. Arabamı çok daha yavaş sürerek gidiyordum artık. Kazadan annemle babama söz etmemeye karar verdim. Onları da üzmenin manası yoktu. Kim bilir ne kadar mutlu ve neşeli ineceklerdi uçaktan. Terminale varınca arabama bir park yeri bulup yurt dışından gelen yolcuların bölümüne koşturdum. Uçakları inmiş. Kapılar açılıp kapandıkça aralıktan içeriği görmeye çalışıyordum ama gözlerimin önünde hep havada uçan çocuğun görüntüsü vardı. Nihayet çıktılar. Sarıldık birbirimize. Nasıl geçti? Memnun kaldınız mı? Eğlendiniz mi? Semra size iyi baktı mı? Diye sordum arka arkaya. Hepsini anlatacağız dedi annem. Alışveriş bile ettik. Sana çok güzel şeyler aldık. Maço, keşke sen de bizimle birlikte gelebilseydin dedi babam. Seneye gideriz baba dedim. Hatta seneyi beklemeyelim. Ekim'de gidelim. Çocukları da ziyaret ederiz. Sende bir durgunluk var. Canın bir şey mi sıkkın diye sordu annem. Yo, öyle öyle. Annem kafaya bir şey taktı mı kurtuluş kolay olmazdı. İtiraf edecektim çaresiz. Sizi karşılamaya gelirken yolda bir kazaya şahit oldum. Genç bir çocuktu galiba, motosikletinden uçtu. Sana bir şey olmadı değil mi? Fren yapıp başını filan çarpmadın. Hayır, Azeriler kazaya tesadüf derler dedi babam. Tesadüf olmuş, öyle düşün. Hayat tesadüflerle doludur kızım. Bu konuşmadan sadece 3 gün sonra hastalandığında düşünmüştüm. Onları karşılamaya giderken rast geldiğim kaza hayatımın tesadüflerinden biri miydi? Bir uğursuzluğun haberini mi veriyordu bana? Şimdi düşünmeye bunca vakit bulduğum günlerde farkına varıyorum ki babamın her bir sözü yaşanacak olayları belirleyen bir işaret gibiymiş. Sanki ağzından çıkan her kelamı not etseydim ve o listeyi şu anda önüme serip yorumlamaya başlasaydım beni hayatımın sırrına götürebilirdi söyledikleri. Kısa ama öz şeyler söylerdi babam. Farkında bile olmazdım beni yönlendirdiğinin. Belki o da bilmezdi bu denli etkilediğini, iz bıraktığını. Çocukken boş odalarda ışıkları kapatmadığım zamanlar kızardı mesela. Bir ampulün sürekli yanmasının çok para yazmadığını biliyor musun baba? Telaş etme bu yüzden demiştim bir keresinde. Işıkları boş yere yakma dediğim zaman ben ödeyeceğim elektrik parasını düşünmüyorum ki demişti. Heba edilen enerjiyi düşünüyorum. Senin yaktığın her gereksiz ampul bir başkasının ışığının gücünü çalıyor. Ne emeklerle, fedakarlıklarla kurduğumuzu bilseydin bu santralleri, enerjiyi boşa harcama hakkımız olmadığını anlardın. Tabiata saygılı olmalıyız. Babamı yanıtlamamıştım ama içimden gülmüştüm. Ne ilgisi vardı tabiata saygıyla elektriğin? Üstelik ben de kendi açımdan çekmiş sayılırdım trafoların ceremesini. Hep dağda taşta dolaşan, hep özlenen, hasreti yolladığı kartpostallarla giderilen bir baba yüzünden. Şairin dediği gibi, geldi mi de gidici. Hep güneş kokan. Kolları, boynu, yüzü ve göğsünde gömleğin açık kalan üçgeni, bronz rengi güneş yanığı, gerisi bembeyaz bir vücut. Bayramlar yazara rast geldiyse, gelir bayramı adada geçirirdi bizimle. Biraz utanırdım babamın güneş değmemiş bedeninden. Babam yazları tatil yapmıyor bizim gibi, o çalışıyor hep diyerek beyazlığına gerekçe gösterirdim plajdaki arkadaşlarıma. Babam renk değiştirmeye vakit bulamadan geri dönerdi işinin başına. Birlikte geçirdiğimiz saatleri hatırlamaya çalışırdım. Aklımda kalan, açık bırakılan plaj duşlarına kızdığı olurdu. Ne tuhaf şeylere takardı babam. Yemek seçtiğim, geç uyuduğum, çok konuştuğum, çok soru sorduğum, ağaçlara, yüksek duvarların üzerine tırmandığım ve denizden bir türlü çıkmak bilmediğim için azarlamazdı beni annem gibi. Onun derdi başkaydı. Gereksiz su harcanmayacak, oturulmayan odalarda ampuller yanmayacak, yemekler tabağa yenilebileceği kadar alınacak, gıdadan giysiye her türlü ihtiyaç fazlası çevredeki yoksullara gönderilecek. Evimizde çalışan insanlarla asla yüksek sesle konuşulmayacak, emir verilmeyecek. Bunlar annem pek riayet etmese de benim büyüdüğüm evin kurallarıydı. Bir kambur gibi üzerimde kaldı hayat boyu. Dahası da var. 6 yaşında olmalıydım. Ankara'da Kavaklıdere'den aşağı doğru iniyoruz bir gün babamla el ele. Yol boyunca dikili ağaçlar çiçeğe durmuş. Ben fışkıran dallardan çiçekleri koparmak istedim. Koparma dedi. Neden? Çok güzeller. Eve götürür vazoya koyarız. Ben güzel diye senin saçlarını koparıyor muyum? Hayır, çünkü saçımı koparırsan canım acır. Dalların da canı var. Onların da canı acır. Ama onlar ağaç baba. Allah'ın yarattığı her şeyde can var kızım. Çiçekte, dalda, böcekte bunu bil ve sakın bilerek can yakma. Gereksiz yere dalları kırma, karıncayı bile incitme. Bir çocuğun karıncayı bile incitmeme terbiyesi 6 yaşındayken kazanırsa yüreğine, işte benim gibi sıkıcı ve sıradan bir gazeteci olur büyüdüğünde. Gönül kırmaktan ödü patlar. Ses getiren röportajlar yapamaz. Çarpıcı başlıklar atamaz. Kültür ve sanat haberleriyle yetinir durur. Kaldı ki sadece baba evi de değil, bir de dede evinde üflenenler vardı ruhuma. Bana uykuya yatmadan önce edeceğin duaları, güne ve bir işe başlarken çekeceğin besmeleyi öğreten dedemin İslam anlayışı da yaptı bana yapacağını. Kibir en ayıp şey. Tevazu ise bir erdem. Sabahat teyzemle benim grup resmi çekilirken mesela hep kıyı köşede kalmamızda, lokantalarda en kötü servisten bile şikayetçi olamamamızda eminim dedemin etkisi oldu. Ama sanmayın ki şikayetçiyim. Çöken bir imparatorluktan arta kalmış Osmanlı dedemin ve yeni bir devletin doğuşuna tanıklık etmenin heyecanıyla dolu iyi niyetli babamın bende bıraktıkları izlerden. Yeniden şekillenen dünyada benden sonra gelen kuşakların, hatta kendi çocuklarımın bile değer yargılarını, davranış biçimlerini yadırgıyorum. Faydası olmayacağını bildiğimden kendi doğrularımı dayatmıyorum onlara. Kendi naftalin kokumu soluyarak itiraz etmeden yaşamaya alıştım gitti. Sadece çocukluğumu, Ailemin yitip giden sevgililerini ve en çok da babamın sağlıklı halini özlüyorum. Neler vermezdim yatağından doğrulacak gücü bulsun, sık sık yaptığımız gibi kol kola taşlığa doğru bir yürüyeşe çıkalım. Ben içimi dökeyim, o bana seni anlıyorum maço desin. Babam ilk karşılaştığımız günden beri beni A ile Ç'nin arasını biraz uzatarak, Boşnakça'da kedicik anlamına gelen maço diye çağırır aile ortamındayken. Ama nasıl bir iklimin içindeyse bir kedi gibi dişil, sokulgan, nankör ve tembel olmamı hiç istemez. Sanıyorum ilk karşılaşmamızda benim bir insan yavrusundan çok bir kedi yavrusu hacminde olmamdan dolayı yakıştırdı bu ismi bana. Babamın maçosu olmayı sevdim, benimsedim ve ondan başka kimsenin beni bu adla çağırmasına izin vermedim. Bazı başka şeyler gibi sadece ikimizin dünyasına ait bir özellikti maçoluğum. Narmanlı Apartmanı, 3. kat, 7 Eylül 1941. Babamla benim dünya gözüyle karşılaşmamız serin bir Eylül sabahına rastladı. Nişantaşı'nda Ana Cadde ile Hüsrev Gerede Caddesi'ne köşe yapan Narmanlı Apartmanı'nın 3. katında caddeye bakan dairedeydik. Yaz henüz tam olarak terk etmemişti doğduğum şehri ama sonbaharın hüzünlü kırmızısı çınarların, kestanelerin yapraklarına tek tük düşmeye başlamıştı. Babam Anadolu'da Torosların tepesinde bir şantiyedeydi doğduğumda. Doğum haberim ben doğduktan ancak 5 gün sonra ulaşmıştı ona. Katırla indiği dağdan bir cipin içinde ilçeye, eski püskü bir otobüsle ildeki tren istasyonuna, uzun bir yolculuktan sonra da Ankara'ya varmış, işlerini yoluna koyup aynı gün gece treniyle İstanbul'a gelmişti. Eve varana kadar çocuğunun kız mı, oğlan mı olduğunu bilmiyordu. Kız olduğuma üzülmedi. Beni sevinçle kucakladı. O 5 yıldır beklediği, çok istediği yavrusuna kavuşurken mutluydu. Ama kollarına doktorun saptadığı doğum tarihinden bir ay önce aceleyle atıldığım dünya ne yazık ki çok bezgindi beni karşılarken. Almanya'nın başındaki deli dünyayı kavuracak yangını ateşlemişti çoktan. Avrupa alev alevdi benim doğduğum günlerde. Hitler askerlerini Bulgaristan sınırına kadar indirmiş, Alman orduları burnumuzun dibine gelmişti. Bu nedenle doğduğum ülkede savaş korkusundan bunalmış bir halk, geceleri gözüne uyku girmeyen sinirli bir hükümet ve günlük hayatı cehenneme çevirmiş bir savaş ekonomisi vardı. Karartma için pencerelere gerilen siyah kağıtlardan, mavi ampullerden tutun, şekere, peynire, patiskaya kadar akla gelebilecek her şeyin hem kıtlığı hem de kara borsası memlekette kol geziyordu. Ülkenin üzerine çöken kara buluttan İstanbul'da nasibini almıştı elbette. Yoksul ve orta halli İstanbullular iyice daralmış, bunalmış, zenginler hayat tarzlarını sadeleştirmek zorunda kalmışlardı. Bir de varlık vergisi korkusu sarmıştı insanları. Vergi henüz gerçekleşmemişti ama hayaleti büyük şehirlerde dolanmaktaydı. Belki de bu nedenle gösterişten kaçınır olmuştu insanlar. 1941 yılının 7 aralığında yani benim dünyadaki 3. ayımı doldurduğum günün gecesinde Almanların müttefiki Japonlar, Amerika'nın büyük bir deniz üssünün bulunduğu Pearl Harbor'a baskın yaptılar. Sonrası çorap söküğü gibi gelecekti. Ertesi gün Japonlar o zamanki adıyla Siam'ı yani Tayland işgal edecek. 11 Aralık'ta Almanya ve İtalya birlikte Amerika'ya savaş açacaklardı. Yani artık sadece Avrupa değil, dünya da alev almıştı. 1942 yılına gelindiğinde Japonlar Filipin adalarını, Hong Kong'u, Manila'yı, Singapur'u teslim almış, Pasifik Okyanusu'nu bir Japon iç denizi haline getirmişler. Almanlar Kuzey Afrika'da İngilizlere karşı saldırıya geçmiş, Kaliforniya sahillerini bombalamış, Sivastopol'u ele geçirmişlerdi. 1942'nin sonlarına doğru Stalingrad'a saldıracak, Ukrayna ve Kuzey Kafkasya topraklarında ilerleyecek ve Kafkas dağlarının en yüksek tepesi olan Elbruz'a gamalı haçlarını dikeceklerdi. Dünya korku ve şaşkınlık içindeydi. Ateş çemberinin içindeki ülkelerin geleceği Allah'a kalmıştı ama çemberin dışındaki Türkiye'nin de hali çok farklı değildi. Türkiye, Karadeniz, Balkanlar ve Ege Denizi üçgenindeki yangının ateşinde yanmasa da alazlanıyordu. Bir tarafta Türkleri yanında isteyen Muzaffer Almanya, Japonya, İtalya üçlüsü, diğer tarafta yine Türkleri yanında isteyen ama sadece gözyaşı ve kan vaat eden Amerika, İngiltere ve Rusya vardı. Fransa ise yer altına inmiş, oradan direniyordu. Fransa için ölmeyi başka milletlerin ordularına bırakmış olarak. İnönü'nün ülkesi savaş yorgunuydu ve çok yoksuldu. Ordusu donanımsızdı. Bu orduyu ayakta tutabilmek için doğru, yanlış, elinden geleni yapmaya çalışıyordu hükümet. İnönü yanıtını bekleyen taraflardan birine ya evet diyecekti ya hayır. Her iki halde de savaşa bulaşmış olacaktı. İşte ben böylesine sıkıntılı bir ülkeye doğmuştum. Savaş yıllarının lüksten uzak yaşam biçimine inat, çok görkemli bir binaydı. Amiral Bristol Hastanesi'nde doğup da 2 günlükken anneannemin kucağında götürüldüğüm ilk evim. Girişi beyaz mermerdendi. Bir apartmandan çok küçük bir sarayın girişini andırırdı mermer antre. Bordo kadife kaplı markizi, bizote kristal aynasıyla neredeyse nadide bir mobilya parçası sayılabilecek ahşap asansöre ulaşmak için her iki tarafında bronz birer kadın heykeli bulunan geniş mermer merdivenleri çıkar, ikinci kademeye gelirdiniz. İkinci kademe İtalya'dan getirilmiş pembe ve gri karolu mermerlerle döşeliydi. Yukarı çıkan beyaz mermer merdivenlerin her iki yanında pirinçten zincirler vardı. Bu son derece geniş ve görkemli apartman Erzurumlulara aitti. Ana girişi Teşvikiye tramvay durağının tam önünde, arka kapısı Hüsrev Gerede Caddesi'ndeydi. Hemen yanında Berna, Vehbi Bey, Aziziye, Erhan ve Zeki Paşa apartmanları yer alırdı. Karşı sırada ise Rale Apartmanı ve Maçka Palas vardı. Bütün bu binalar devrin en güzel yapıları arasındaydılar. Narmanlı'nın ayrıcalığı köşeyi tutmasıydı. Vehbi Bey Apartmanı gibi döneminin modası Art Deco izleri taşımasa da zamanın en modern yapılarından biriydi. Sahibi Hacı Mustafa Efendi, kızına mirasında bu apartmandan pay ayırmayınca damadı Vehbi Bey'in eşinin gönül kırıklığını tamir için 2 ev sonrasındaki arsayı alarak oraya mücevher gibi bir apartman yaptırdığı anlatılırdı. Vehbi Bey de kayınpederi gibi Erzurumluymuş. Demek ki o yıllarda sadece sırtına yamalı yorganını atanı değil, Anadolu'nun görgülüsü, varlıklısı da göç edermiş İstanbul'a. Kazandıkları parayı memleketlerinde harcayacak yer bulamayan Anadolu zenginleri daha eğlenceli ve lüks hayatlar yaşamak için gelir, İstanbul'a uyum sağlar, şehrin mozaiğine yeni bir renk katarlarmış. Kimsenin aklına kendi yöresinin adetlerini, yemeklerini, kokularını bugün olduğu gibi ta oralardan buralara taşımak gelmezmiş. İstanbullu gibi yaşamak, İstanbullu olmak için gelindirmiş taşı toprağı altın kente. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 17. Devamı dördüncü ayrımda.